Ayrım 13 sayfa 87. 2. bölüm Avrupa. Prenseslik zor meslektir. Padişah cenazesine veresiye otopsi. İsviçreli bir sınır çavuşu 1924'ün 7 Mart günü öğleden sonra İtalya'dan İsviçre'ye girmek üzere olan ve yolcuları arasında Halife Abdülmecit Efendi ile beraberindekilerin de bulunduğu Semplon ekspresini Domo Dossola sınır kapısında durdurdu. Çavuş halifeye vizesinin olmasına rağmen İsviçre'ye kabul edilmeyeceğini söyledi ve majestelerinin İsviçre yerine Fransa'ya gitmeleri daha münasiptir. Trenden inmemeniz şartıyla transit vizesi verebilirim, dedi. Trene daha sonra diğer sınır görevlileri de geldiler. İsviçrelilerin arasında Türkçe anlayan neyse ki hiç kimse yoktu. Zira vagondan haykıranların ne söylediklerini anladıkları takdirde yolcuların neredeyse tamamını kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle tevkif edip götürmeleri gerekebilirdi. Halifenin mahiyetindekiler kıyametleri kopartıyor, erkekler İsviçrelileri ağızlarına ne gelirse söylüyorlardı. Haykırış, hakaret, küfür gırla gitmedeydi. Abdülmecit Efendi'nin hususi katibi Salih Keramet Bey, İsviçre sınırındaki beklemeyi seneler sonra şöyle yazacaktı. Yolculuğumuz Semplon tünelindeki İsviçre hudut istasyonu Brigge kadar hadisesiz geçti. Oradaki pasaport muayenesine memur, jandarma çavuşu, yoklama sırası bize gelince İsviçre'ye girmemize kendiliğinden müsaade edemedi. Bu tarafsız ülkeye, Cihan Harbi'nden sonra sığınan Yunan Kralı ile Avusturya İmparatoru'nun siyasi faaliyetleri yüzünden memleketin zarara uğradığını, pasaportlarımızda İstanbul konsoloslarının vizesi varsa da Halife Hazretleri gibi yüksek bir şahsiyetin İsviçre'ye girmesine federal hükümetçe izin verildiğinin kendisine önceden bildirilmiş olması gerektiğini ileri sürerek, Bern'den telefonla talimat isteyeceğini söyledi. Cevap ve karar alınıncaya kadar da trenimizi istasyonda bekletti. Tünel içindeki bu uzunca duruştan telaşlanan başka yolcular merakla peronda dolaşıyor, sebebini öğrenmeye çalışıyorlardı. Hudut çavuşu bereket versin ki merciğinden çabuk cevap alabildi. Trenimize yol verdi, biz de ineceğimiz yere kavuşabildik. Dipnot 31 Salih Keramet Nigar, Halife 2. Abdülmecid, sayfa 10. Sonra Salih Keramet Bey'in bahsetmediği bazı tartışmalar yaşandı. Abdülmecid Efendi, İsviçre yerine Fransa'ya gitmesi teklifini işittiği anda, mevzu bahis bile olamaz, dedi ve hemen reddetti. Elinden alınan hilafet konusunda bazı siyasi teşebbüslerde bulunmak niyetindeydi ama Fransa son senelerde Ankara ile artık yakınlaşmıştı ve halifenin siyasi faaliyetlerine izin vermesi zordu. Tarafsız bir memleket olan İsviçre işte bu bakımdan daha münasipti. Üstelik kendisi ve beraberindekiler yolculuk öncesinde Fransa'dan vize almamışlardı ve Fransız hududunda da benzer zorluklarla karşılaşmaları muhakkaktı. Bekleyiş birkaç saat sürdü, sınır görevlileriyle Bern'deki Federal Konsey arasında karşılıklı telgraflar gidip geldi ve izin nihayet çıktı. Abdülmecit Efendi, siyasi faaliyette bulunmayacağı ve politik açıklamalar yapmayacağı konusunda yazılı bir taahhütname verdiği takdirde İsviçre'ye girebilecekti. Halife Bern'den gönderilen taahhütnameyi imzaladığında artık akşam yaklaşmıştı. Tren Montreux'un Leman Gölü sahilindeki banliyosu Territet'e vardığında, mahiyetiyle beraber indi, akşam saat 9'u çeyrek geçe Grand Hotel'e yerleşti ve otelin gönderine Türk bayrağı çekildi. Territet'in latif havası ve otelin Leman Gölü'ne hakim manzarası halifenin hoşuna gitmişti. Leman Gölü'ne bakıp yanındakilere, "Burası bizim boğaz içine benziyor," diyordu. Abdülmecid Efendi'nin o sırada henüz 10 yaşında olan kızı Dürrü Şehvar Sultan, sınırda geçirdikleri gergin geceyi seneler sonra yazarken nasıl bir hüzün içerisinde olduklarını anlatacaktı. Artık seyahatimizin sonuna yaklaşmış ve İsviçre'ye vasıl olacağımız gün gelmişti. Akşama mutadımızdan evvel yemeğe oturduk. Bu telaşlı taam esnasında bile fena bir haber bizi buldu. Hududuna geldiğimiz zaman İsviçreliler pederimi geçirmeyeceklerini ve yalnız ailesine müsaade ettiklerini söylediler. Tabii bu münasebetsiz hadise üzerine pek telaşa düştük. O vakit Şef de Tren hükümete telefon edip bir karar verilinceye kadar treni bekleteceğini söyledi. Uzun bir münakaşadan sonra huduttan içeri girmemize müsaade ettiler. Hareket ettik ve takriben bir saat sonra Montreux'e vasıl olduk. Tren yavaş yavaş durdu ve biz de mahzun yüzlerimizi aydınlatan kuvvetli elektrik lambalarının arasında istasyona indik. Diğer yolcular hep konuşuyorlar ve gülüyorlardı Fakat biz onların yanında birer karaltı gibi kalıyor ve daima meyus duruyordum. Pek ziyade hürmet gösteren Şef Dötren, veda edeceği vakit pederim bu gayyur, parantez içinde gayretli memura bir saat hediye etti. Yadigarı alırken gözlerinin dolduğunu ve teşekkür ederken başını çevirdiğine dikkat ettim. Bir yabancının bu takdirkar hissi beni pek müteessir etti. İstikbale gelen polis müdürü pederimle görüşüyordu. Ben de karanlıklar içinde uzaklaşan trenin arkasından bakıyor ve birkaç gün sonra sevgili vatanıma avdet edebilecek insanlara gıpta ediyordum. Merdivenlerden inerek otomobile bindik ve geniş, aydınlık sokaklardan gitmeye başladık. Kısa bir müddet zarfında otele vasıl olduk. Direktör ve daha birçok zevat bizi karşıladılar ve pederimi kemali ihtiramla selamladılar. Binbir gece masallarında olduğu gibi her tarafta, her köşede bir ziya parıldıyor ve geçtiğimiz salonları, koridorları tenvir ediyordu, parantez içinde aydınlatıyordu. Nihayet bize tahsis olunan daireye vasıl olduk. Pek yorgun olduğum için pederimden müsaade alarak bana verilen odaya gittim. Mavi suların üzerinde güzel ve cesim bir beyaz buluta benzeyen Dolmabahçe Sarayı'nın şekli hayalimde canlanıyor ve birkaç saniye için İsviçre'yi ve oteli ve bütün bu alışmadığım yerleri unutarak kendimi sevimli yeşil odamda zannediyor ve seviniyordum. Lakin etrafıma bakınca otelin temiz, ferah fakat yabancı odası hakikate davet ediyor ve sevgili vatanımdan beni 4 günlük uzun bir yolun ayırdığını hatırlatıyordu. İlk gurbet gecesini uykusuz, hayatımın güzel zamanlarını düşünerek geçirdim. Dipnot 32 Dürüş Ehvar Doğan, sayfa 94-95. Terite'deki Grand Otel'e tam bir hafta sonra, 14 Mart günü bir sürgün kafilesi daha geldi. Sultan Vahidettin'in kızı ve Halife Abdülmecid Efendi'nin gelini Sabiha Sultan ile torunları Neslişah ve Hanzade. Sabiha Sultan, gurbet yolculuğuna çıkarken bir Rus asili olan Dame d'Honneur'ü, yani refakatçisi Madame Burdukov'u ve kızlarının İsviçreli dadısı Mademoiselle Brunner'i de yanına almıştı. Sultan'ın Türkiye'den birkaç gün önce babası Halife Abdülmecid Efendi ile beraber ayrılmış olan kocası Ömer Faruk Efendi, Terite'de onları beklemekteydi. Küçük Neslişah'ın Grand Otel'de yapacağı sadece iki iş vardı. Fotoğraf çektirmek ve oynamak. Fesli, uzun sakallı ve yakışıklı bir şarklı, üstelik halife diye bir ünvan taşıyorsa, Avrupalılar için enteresan ve hoş bir görüntüydü. Fotoğrafçılar bu yüzden sık sık otele geliyor ve bol bol resim çekiyorlardı. Halife bazen tek başına, bazen yanına oğlunu ve kızını, bazen de torunlarını alarak poz veriyor ve resimleri hemen her gün gazetelerde çıkıyordu. Abdülmecit Efendi'nin ziyaretçisiz geçen günü bile yok gibiydi. Sürgün edilmiş olan ve gelecek kaygısı taşıyan Osmanoğulları bir şeyler öğrenebilmek ümidiyle halifeyi ziyarete geliyor, hilafetin istikbalini tartışmak isteyen Müslüman memleketlerin heyetleri de birbirlerini takip ediyorlardı. Heyetlerin ziyaret sebepleri sadece fikir alışverişi değildi. Özellikle Hintli Müslümanlar ve Mısırlılar, hilafetin geleceği için yapılacak temaslarda harcanması ve halifenin sürgünde sıkıntısız bir şekilde yaşayabilmesi için Abdülmecid Efendi'ye hükümdarlarının gönderdiği maddi yardımları da takdim ediyorlardı. Neslişah, aile mensuplarının ziyarete gelmedikleri yahut fotoğraf çekilmediği zamanlarda otelin terasında dadısı Mademoiselle Brunner'in refakatinde bol bol oynadı. Terasın altında özel bir okulun küçük sınıfları vardı. Arada bir aşağıya bakıp okula gidip gelen öğrencileri seyrediyor, sonra yeniden oyununa dönüyordu. Ama halife ile beraberindekilere bir şaşkınlık hakimdi. Geleceğin ne olacağını düşünen pek yok gibiydi. Birbirlerine, "Neden böyle oldu? Bu işler başımıza niçin geldi?" diye soruyorlardı. Herkes çok yakın bir zamanda her şeyin düzeleceği ve Türkiye'ye dönüleceği ümidindeydi. Aralarında "Türkiye'yi biz kurduk, bu yapılan reva mıdır?" diye konuşuyor. "Türk milletinin gönlü bizim gurbete düşmemize razı olmaz. Bugün yarın, af buyurun bir hatadır ettik, lütfen dönün, memleketinizi tekrar şereflendirin." diyecekler gibi hayallere dalıyorlardı. İşin tuhaf tarafı, Halife Abdülmecid Efendi'nin de Türkiye'de olup bitenleri, yaşananları ve meydana gelen değişiklikleri pek fark edememiş gibi olmasıydı. O da etrafındakiler gibi düşünüyor ve İstanbul'a çok yakında dönebileceğine inanıyordu. Dönüş konusundaki en güçlü dayanağı ise hilafet müessesesiydi. Abdülmecid Efendi'ye göre hilafetsiz bir Türkiye'nin var olması mümkün değildi. Ankara işlediği bu büyük hatanın er geç farkına varacak ve halifeyi geri çağırmak mecburiyetinde kalacaktı. İşte böyle düşünen TRT sürgünleri arasında derin bir gelecek endişesi pek yok gibiydi. Nasıl olsa yakında geri dönülecekti ya. Dolayısıyla pek hesap kitap yapılmıyor, Grand Otel'in serveti andıran faturalarına göz bile atılmıyor. İstenen para hemen ödeniyor, artık lüzumsuz masraflar etmeme gereğini pek kimse düşünmüyor. Hatta ziyarete gelip gidenlere hiç de mütevazi sayılmayacak bahşişler bile dağıtılıyordu. Halifenin kızı Dürrüşehvar Sultan, seneler sonra TRT'de geçirdikleri günleri yazarken Türkiye'ye duyduğu kırgınlığı da ifade ediyordu. İsviçre'ye geleli bir hafta olduğu halde otelin bahçesinden başka bir yere gitmemiştik. Doktor pederime mutlaka gezmesi lazım olduğunu söyledi ve kendisini çıkmaya mecbur etti. Bir gün akşama doğru otelin arkasında dağa giden yollardan yürümeye başladık. İsviçre güzel bir bahçeye benziyordu. Yollar tertemiz, duvarların üzeri etrafa raihalar, parantez içinde kokular saçan çiçeklerle müzeyyen, parantez içinde süslü ve yeşil ağaçlar öten kuşlarla doluydu. Bir müddet yürüdükten sonra yorulduğumuzu hissederek tahta kanepelerden birine oturduk. Karşıdaki cisim, parantez içinde büyük dağ, mavi göle aksetmişti. Arkada bıraktığımız saadetin devrilmesine ne kadar benziyordu. Yolun kenarındaki parmaklığa dayandım. Büyük otellere, geniş sokaklara, zarif evlere bakarken ben hep bu refah ve saadetten mahrum olan zavallı İstanbul'u biçare memleketi tahattür ediyordum. Parantez içinde hatırlıyordum. Pederimin yüzü de pek mahzundu. Belki kendisi de aynı hislerle meşguldü. Belki de meçhul istikbalin karanlık yolunu düşünüyordu. Avdet, parantez içinde dönüş zamanı gelmişti. Güneş bulutların arkasına saklanarak mavi suların üzerinde parıldıyor. Dağlar tepesinde karlar gittikçe kızarıyor ve biz de meyus yavaş yavaş dönüyorduk. Birkaç gün sonra yine çıktık. Küçük bir sandalla gölün üzerinde izler bırakarak uzaklaştık. Elememizi unutmak için kayıkla tenezzühe, parantez içinde gezintiye karar vermiştik. Fakat kalplerimizde tedavi olunmaz bir yara açan bu felaketi düşünmemek imkansızdı. Hepimiz mükedder, bir söz teati etmeden, parantez içinde karşılıklı hiçbir şey söylemeden gidiyorduk. Bu mesud memlekete gıpta ediyor ve Türkiye'yi de böyle bahtiyar görmek istiyordum. Birden Boğaziçi ve bütün saraylar sanki gözümün önünde resmi geçit yaptılar. Asabi bir hisle kendi kendime sordum. Niçin hala annelik vazifesini bilmeyen ve evlatlarını atan vatanı ve sarayları düşünüyordum? Evet, neden bu lakayt, parantez içinde ilgisiz, validenin hülyasını daima kalbimde yaşatıyordum? Küçüklüğümüzden beri işittiğimiz bir cümleyi hatırladım. Bu vatan bizim annemizdir. Ona elimizden geldiği kadar hürmet etmeliyiz. Lakin ya o evlatlarına karşı olan vazifeyi bilmezse? Omzuma dokunan müşfik bir el beni düşüncelerimden uzaklaştırdı. Pederim bana grubu, parantez içinde güneşin batışını gösteriyordu. Yine sevgili şehrimizi hatırladım. Söğütlü ile Boğaz içinde dolaşırken, güneşin İstanbul üzerinde batışını kaç kere seyretmiştim. Dipnot 33, Sultan Abdülhamit zamanında satın alınan hanedan yatlarından biri. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk tarafından da kullanıldı. Kitaba dönüş. Fakat heyhat, 1,5 sene devam eden saadet ne çabuk geçti ve gurbetin acıları ne uzun sürüyor. Artık bazı akşamları yürümek için çıkıyorduk. Sabahları pederim kitaplarıyla meşgul oluyor, biz de bazen tahassüllü mektuplar yazıyor, bazen de okuyor. Fakat daima sevgili maziyi düşünüyorduk. Birbirine benzeyen günler bizi her zaman mahzun buluyor ve yine öyle terk ediyorlardı. Dipnot 34, Dürrüşehvar, Doğan, sayfa 95-97. TRT'de istikbal korkusu hissetmeye başlayan tek bir kişi vardı. Neslişah'ın annesi Sabiha Sultan. Sultan hem düşünülmeden yapılan masrafların ileride yaratacağı sıkıntının, hem de tasfiye etmeleri gereken Türkiye'deki birkaç gayrimenkulünün geleceği konusunda endişeliydi. Ellerindeki nakdin bitmesi ve İstanbul'daki mallarının da 3 kuruşa gitmesi halinde, kendisinin ve çocuklarının gelecekleri bir felaket haline alabilirdi. Osmanoğlu ailesini sürgüne gönderen 431 sayılı kanunun 7. maddesi, hanedan mensuplarına Türkiye'deki şahsi gayrimenkullerini 1 sene içerisinde tasfiye etmeleri mecburiyeti getirmişti. Sultanlar ve şehzadeler mallarını satmadıkları takdirde tasfiyeyi hükümet yapacak, gayrimenkullerin bedelleri sahiplerine hükümet tarafından ödenecekti. Sultan Vahidettin'in Çengelköy'deki köşkleri sürgün dönüşü geri alınmak üzere Sadık kalfalardan birinin üzerine yapılmış ve kurtulmuştu. Ama Nişantaşı'ndaki konak ile Rumeli Hisarı'ndaki yalı cüz'i bir meblağ karşılığında her an satılabilirdi. Sabiha Sultan, TRT'den İstanbul'daki bir dostuna, kocası Faruk Efendi'nin yaveri Faik Bey'e yazıp elden gönderdiği mektupta istikbal endişesini dile getirmekte ve Grand Otel'deki endişe veren vaziyeti anlatmaktaydı. Faik Bey, diğer mektubuma ayrıca bu kağıdı ilave etmek üzere karalıyorum. Benim vaziyetim gün geçtikçe kesbi müşkülat ediyor, parantez içinde zorlaşıyor. Tamamıyla mahrem olarak yazıyorum. Ketumiyetinize eminim. Muhafazasını vicdanınıza havale ediyorum. Şimdiye kadar bu hususta hiçbir şey yazmadım. Posta ile göndermek pek sağlam değildi. Buradakiler her zamanki gibi çok büyük ümitlerle yaşıyorlar. Yaptıkları hiçbir şey yok. Esasen öyle zayıf ve tesirsiz teşebbüsatla, parantez içinde girişimlerle, bu kadar mühim ve büyük bir işin içinden çıkmak ihtimali yok. Rusya ne oldu? Bizim gibi harici atılan biçarelerde hala bugün ümit ediyorlar. Fakat o kör düğüm çabuk açılıyor. Rusya ihtilalinden beri 5-6 sene geçti. Ne değişti? Şimdiye kadar otele yapılan israfat, parantez içinde harcamalar, haddü gayeyi geçti. İsrafattan eğlence yahut lüzumsuz yere sarf olundu fikrine sahip olmayın. Parantez içinde kapılmayın. Ancak yatıldı ve yemek yendi. İsviçre bugün dünyanın en pahalı yerlerinden biri olduğu gibi Grand Otel'de mükemmel bir soygun mahalli. Vaka lüks ve modern hayat geçirenler için fevkalade. Fakat bizim gibi odadan çıkmayanlara ne lüzumu var? Şimdi yine burada, yani İsviçre'de olmak şartıyla bir villa kiralamak üzere bulunuyorlar. Eğer bu ev büyük olursa beraber oturacağız. Benim getirdiğim eşyaları Lozan'da bir şirkete muayyen bir şehri, parantez içinde aylık bedel mukabilinde bıraktım ve sigorta ettim. Ev tutulursa beraber al diyecekler. Haydi getireyim. Kendi ellerindeki para bittikten sonra neyle yaşayacaklar? Çocuklarım olmasa şimdiye kadar olan manevi fedakarlığıma bir de maddisini ilave edeyim. Fakat bu bugün benim için adimül imkandır. Parantez içinde imkansızdır. Pederim eğer Sanremo'da kalmaya muvaffakat edersek bir küçük ev kiralayacağını ve şehri parantez içinde aylık yardımda bulunacağını vaat etti. Bu benim için ve nimel matlup. Fakat Faruk'un bu esnada kabil değil bırakması, parantez içinde babasını demek istiyor, olamaz. Biçare adamcağız o kadar meyus ki ben tahammül edemiyorum. Faruk ise hep bildiğiniz gibi. Şimdi gayet sakin bir hayat geçiriyor fakat eline fırsat geçse yapacağı malum. Ben de ne yapacağımı bilmez bir haldeyim. Evler için geçtikçe madamla görüşüyorduk. Geldi, öyle olmaz ve yapılamaz, tehlikeli bir takım sureti tesviye, parantez içinde hal, çözüm yolu gösterdiğini anlıyorum. Cidden menfaati hakikiye, parantez içinde gerçek menfaat ne taraftadır, bunu görmüyor. Bugün ben zengin olsam, sevdiğim bir evi elden çıkarmamak için gayri kabili istifade, parantez içinde kullanılmayacak bir vaziyette koyar, belki bir zaman tekrar elde edebileceğimi düşünürüm. Fakat böyle ümitleri yegane servetim olan iki eve bağladığım bir zamanda bu kabil mi? Mısır'da ailemiz için toplanan ihanenin miktarını biliyorsunuz. Muhtacine tevzi edildikten, parantez içinde muhtaç olanlara dağıtıldıktan sonra kendi ellerinde kalacak miktar ne kadar devam edecek? Faruk'un ev ve aile hakkındaki noktayı nazarını tamamıyla bildiğiniz için fazla bir şey ilave etmeyeceğim. Fakat istikbalden korkmuyor değilim. Sizden pek çok rica ederim, bu ev hususunu Cavit Bey'den, parantez içinde İttihat ve Terakki'nin Maliye Nazırı Cavit Bey. Bir daha sorunuz. Ne düşündüklerini öğrenmek istiyorum. Satılmak taraftarı mı, değil mi? Başka bir sureti tesviye var mı? Acele etmek arzusunda değilim, yalnız bir fikir edinmek için bilmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar, şimdi bir şey tedarik ile hayatımı bir dereceye kadar tanzim edersem âlâ. Bu defa da ipin ucu kaçarsa Cenab-ı Hak bana acısın. Büyük ev tutulup da beraber oturursak hiçbir şey yapmak benim için kabil olamayacak. Hasılı ne yapacağım şaşırdım Faik Bey. Zavallı amcama çok acıyorum. Eğer o olmasa bir dakika bu hayata tahammül benim için imkansızdır. Bakalım vicdanımla ne kadar zaman daha mücadele edebileceğim. Ne düşünüp söyledimse Ruhi kabul görmedi. Her şeyi ya çok fazla iyi yahut lüzumundan fazla siyah görüyorlar. Bilmem ki ben düşündüklerimi, hissiyatımı size açık yazıp göndermek için fırsat buldum. Cevabını almaya muvaffak olabilecek miyim? Herhalde posta ile hiç doğru değil. Siz de bir vasıta bulursanız bu husustaki mülahazatınızı, parantez içinde düşüncelerinizi yazınız. Böyle bir zamanda kendisini daha üzmek korkusu olmasa hayatımı tanzim edebileceğim. Bazen düşünüyorum, böyle yapmakla kendisine yalnız şahsi fedakarlıkta bulunmuş oluyorum. Bunun içinde masum çocuklarımın da menafii, parantez içinde çıkarları var. Dost nasihatinize cidden muhtaç bir haldeyim. Sabiha. Burada Nesli Şah ve diğer hanedan mensuplarının bir dizi aile fotoğrafları yer alıyor.